Ayrım 28.
Francesco hala baygındı. Sokak kapılarından birini açık bularak içeri girdim. Yaşlı bir köylü koşarak bahçeye çıktı. Arkasından da kuru üzüm gibi kurumuş, zayıf bir yaratık olan karısı geldi. "Ey iyi Hristiyanlar," dedim. "Arkadaşım yorgunluktan bayıldı. İsa adına bırakın kendine gelinceye kadar kulübenizde yatsın." Adam homurdandı. Hoşuna gitmemişti. Ama yaşlı kadın halimize acıdı. Francesco'nun ayaklarından tuttu, ben de koltuk altlarından tutup içeri çektik. Yatağa yatırdık. Kadın sirke getirip şakaklarını ovdu. Koklasın diye de birazını burnuna tuttu. Francesco gözlerini açtı. "Eviniz sükun içinde olsun hep kardeşim," dedi üzerine eğilmekte olan iki köylüye. Adam kolumdan çekti. "Kim bu keşiş? Onu bir yerde görmüştüm." "Peder Francesco, Asisili Francesco. Hani şu Aziz?" "Evet." Köylü Francesco'nun eline yapıştı. "Gerçekten Asisili Francesco iseniz ve herkesin dediği gibi azizseniz, kendi iyiliğiniz için söyleyeceğim bir sözüm var. Doğruluğunuz ve iyiliğiniz konusundaki ününüze yakışır bir hayat sürün. Çünkü sizin doğru ve iyi olduğunuza inanan nice ruhlar kendilerini elinize teslim etmiş bulunuyor." Francesco'nun gözleri yaşla doldu. "Kardeşim, söylediğini hiçbir zaman unutmayacağım. Doğru ve iyi olmak için elimden geldiği kadar çalışacağım. Öyle ki kendilerini bana emanet etmiş olan bu ruhlar utanmasınlar benden. Tanrı senden razı olsun kardeşim. Bana hatırlattığın için bunu." Bunu söyler söylemez adamın elini öpmeye kalktı. Ama adam daha önce davranarak Francesco'nun ayağındaki çamuru öptü. Yaşlı köylünün bağlılığını görerek, cesaretlenerek şöyle dedim onlara. "Kardeşim, önümüzde uzun bir yol var. Monte Alvernia'ya gidiyoruz. Dostum yürüyecek gibi değil. İsa'nın hatırı için, Peder Francesco'nun binebilmesi için eşeğini veremez misin?" "Sevinirim keşiş. Verecek eşeğim olmayaydı. Ruhumun kurtulması için sırtımda taşırdım onu. Tahmin edebileceğiniz gibi hayatımda çok günah işledim. Şimdi günahlarımı ödeme zamanım geldi." Yaşlı kadına döndü. "Bir tavuk kes hanım. Hasta keşişe bir çorba yap da başını dik tutabilsin. İlkin yiyeceğiz, sonra yola koyulacağız. Ben de seninle geliyorum keşiş." Pek sevinmiştim çünkü pilice bayılırdım. Çok geçmeden sıcak, mis kokulu çorbayı içerken ve elimi uzatıp tavuğun beyazından koca bir parça ile birlikte minik karaciğerini aldığımda bayılacaktım. Nasıl anlatayım? Bağışla Rabbim. Şimdi bile aklıma geldikçe ağzım sulanıyor. Francesco'nun dediği gibi inşallah tavuklar da cennete girer. Öyleyse her pazar birini keseriz Tanrı'nın ulu adına. Francesco'yu kaldırıp eşeğe bindirdik ve yolumuza koyulduk. Alvernia uzakta mı diye sordum kılavuzumuza. "Şeytanın anasından uzakta. Ne işiniz var kuzum sizin gibilerin o ıssız dağda? İyi ki sizin kalıbınızda değilim. Haydutbaşı kralın dorukta gizlendiği söyleniyor. Korkmuyor musunuz?" "Neden korkalım kardeşim? Kaybedecek bir şeyimiz yok ki. Biz kutsal yoksulluk düzenindeniz." "Zavallıcıklar, yanlış düzen seçmişsiniz. Şimdiye kadar aç kaldığınızı sanıyorsanız, acık daha bekleyin hele. Daha beteri de var. Ben kutsal rahat yaşama düzenindeyim." "Öyle ama aç ve yalınayak olan bizlerin cennete girme ihtimalimiz var." "Olabilir keşiş, olmaz demiyorum. Ama son dakikada kutsanırsam, benim de cennete girme ihtimalim var. İkimiz de ömür boyunca bu avutucu ihtimale bağlı olduğumuza göre, yiyip içip, öpüp sonsuz hayat yanında, bu ölümlü hayatı da kaybetmemek daha iyi değil mi? Niye bana öyle bakıyorsun? Ben cennete girmezsem bir hayat kaybetmiş olurum. Oysa siz iki, hesabım doğrudur sanırım." Öksürdüm. Söyleyecek sözüm yoktu. Çünkü çoğu defa, kaç kez bu hesabı kendim de yapmıştım. Zavallı Leo kardeş, ne yapabilirdin? Francesco önde gidiyordu. Görevinde onu izlemekti. Gece ininceye dek yol teptik. Sonunda bir mağaraya vardık. Kılavuzumuz bir kucak dolusu yabani ot getirip eşeğini besledi. Sonra azık torbasını açtı, kalan pilici çıkardı ve bizi besledi. Bir de küçük testi şarap çıkarıp başını arkaya atıp dikti. Sonra bana verdi. Bıldırcın gibi gıdıklandığını duydum. "Kusura bakmayın keşişler," dedi. "Rahat yaşama düzenini ben seçtim, unutmayın." Bunu dedikten sonra testiyi yeniden dikip içini boşalttı. Hemen sonra başı altına yastık yerine bir taş koydu. Çabucak istavroz çıkarıp uyudu. Ertesi gün hava pek güzeldi. Gökte bulut yoktu. Ağaçlar taşlar üstüne parıl parıldı. Güneşin bol sarı saçı vardı. Francesco'yu eşeğin üstüne koyup yola çıktık. Çok geçmeden adını hatırlayamadığım büyük bir köye geldik. Francesco durup vaaz vermek istedi ama köylünün acelesi vardı. Vaaza kalkar da bu hantal adamları kandırmaya çalışırsan, Tanrı'nın buyruklarını bilsinler, izlesinler diye, kalın kafalarına bir şeyler sokayım diye, Alvernia'ya ne bu yıl varırız, ne gelecek yıl. Kusura bakmayın, bir an önce köyüme dönmem gerek. Sizin gibi keşiş değilim ben, yapacak işim var. Biraz buğday versin de ekmek yapayım diye toprağa biraz akıl katmaya çalışıyorum. İçebilelim, neşelenelim ve Cenab-ı Hakk'ı ululayalım diye, ayakla çiğneyerek şarap yapabileceğimiz üzüm versin diye, asmalara yeterince akıl vermek istiyorum. Birkaç dakika diye yalvardı Francesco. İki kelime söyleyeceğim, o kadar, iki kelimecik. Tanrı üstüne söylenecek sözlerin sonu gelmez. Beni aldatamazsın, konuşur durursun. Güzel sözlerin seni kendinden geçirir. Sonra İncil'i açarsın, sonu gelmez. Değneğini kaldırıp eşeğin kıçına indirdi. Hayvan ürktü. Sonra başını eğdi ve ok gibi fırladı. Sırtındakini yere atmaya ramak kalmıştı. Köylü bana baktı. Ne diyorsun, haklı değil miyim? Dedi gri bıyığı altından gülerek. Böyle dediğim için bağışlayın ama gittiğiniz yolda gitmeye devam ederseniz, şuna buna kurtul derseniz, kendinizi kurtaracak zamanınız kalmaz. Köyde bir komşum var, Karolin. Tanrı ondan razı olsun. İri yapılıdır. Kalçası yerindedir. Bir sürü de çocuğu var. Bir gün bana ne dedi biliyor musun? Gel şöyle eğil de kulağına fısıldayayım. Aziz işitmesin. Bu şişman etine dolgun adam hoşuma gidiyordu. Rahat idi, refah içindeydi. Damarlarında hala özsü alıyordu. Ne dedi diye sordum eğilerek. Yavaş konuş. Marino. Ha evet, adımın Marino olduğunu söylemeyi unuttum. Marino. Şunun bunun zevkini yerine getirmekten kocamdan çocuk edinme zamanı bulamadım. Kahkahayla gülmeye başladı. Aynı şey sizin başınıza gelecek zavallılar diye sözünü bitirdi. Böylece konuşa konuşa vaktimizi geçirdik. Tanrı da yağmur yağdırmadı. Çamlar kokuyordu, güneş fazla kızgın değildi. İhtiyarın torbasındaki azık da henüz tükenmişti. Ama çok geçmeden silip süpürdük kalanları da. Rahat hayat burada sona eriyor keşiş dedi çantanın içini dışına çıkararak. Adın neydi kuzum senin? Leo kardeş. Ya işte böyle Leo kardeş. Rahat yaşayışımız burada bitiyor. Çok geçmeden sizi dağın eteğinde bırakacağım. Siz de yoksulluk düzeninize yeniden kavuşacaksınız. Kutsal demiştiniz yanılmıyorsam. Evet, kutsal yoksulluk. Kahrolsun o sözü etmeyin bana. Diken diken oluyorum baştan aşağı. Güneş batmaya başlamıştı. Bir dönemeci döndüğümüzde koskoca bir dağ dikiliverdi karşımıza. İşte Alvernia dedi ihtiyar Marino dağı göstererek. İnşallah hayrını görürsünüz. Francesco istavroz çıkardı. Sonra elini kaldırarak dağı kutsadı. Alvernia hemşire seni görmek beni sevindirdi dedi. Senin bağrında yan yana taşları, yabani hayvanları selamlıyorum. Çevrende dolaşan kuşlara, meleklere selam. Bak ruhum, Alvernia hemşire bu, korkma. Ben tek söz söylemeden vahşi, ıssız dağa dehşet içinde bakıyordum. Tek tük çam kütüğü, birkaç meşeden başka hep kayalıktı. Bir kaya üzerinde tünemiş olan iki atmaca göğe yükseldi ve başımızın üstünde havada çelenkler çizmeye başladı. İyi ki tavuk değiliz dedi yaşlı adam. Bizi yerlerdi yoksa, cennete mennete elveda demiş olurduk. Ansızın yanımızdan hızla bir köylü geçti. Ama Marino ıslık çalınca durdu. Kılavuzumuz adama doğru yürüdü. Uzun bir süre yolun ortasında fısıltıyla konuştular. Yanımıza döndüğünde Marino'nun suratı asılmıştı. Buradan öteye gidemem artık dedi. Bir adım daha atamam ileri. Ne var Marino? Tam yokuşun dibine gelmişken sana en ihtiyacımız olduğu bir sırada böyle şey yapılır mı? Dostun ne dedi ki sana? Haydutbaşı kurt kaptan ininden çıkmış, dağın eteklerinde kol geziyormuş. Açlıktan ölüyordur. Francesco'yu eşeğinden indirdi ve çam ağaçları altındaki bir taşın üstüne oturttu. Hoşça kal Tanrı'nın azizi dedi. Malın mülkün, çoluğun çocuğun yok. Haydutlardan korkmazsın sen. Ben senin durumunda değilim. Döndü ve bana göz kırptı. Senden ne haber diye fısıldadı kulağıma. Bir yandan parmağıyla dönüş işaret ediyordu. Francesco'ya bir bakış fırlattım. Hayır, Marino, yerimden kıpırdama niyetim yok. Sen git, Tanrı seni korusun. Omuz silkti. Bir sıçrayışta eşeğine atlayıp uzaklaştı. Francesco'nun yanına oturdum. Hava soğuk değildi ama ürperiyordum. Durup dururken birden kanat çırpması ve hışırtısı işittim. Gözlerimi kaldırdım. Ne göreyim? Çeşit çeşit sürülerle ispinozlar. Bir de yalnız başına bir keklik. Sanki yuvalarımıza hoş geldiniz der gibi başımızın üstünde uçuşuyorlardı. Gittikçe cesaretlenerek yaklaştılar. En sonunda da Francesco'nun bacakları çevresine çöktüler. Kuşlar, hemşirelerim diye mırıldandı Francesco heyecan içinde. Evet, evet benim, kardeşiniz. Garip uzak ülkelerdeki yolculuğumdan döndüm. Geldim işte. Artık bu kutsal dağda birlikte yaşayacağız. Bir ihtiyacınız olursa bana söyleyin. Sizin adınıza babamız Tanrı'dan yakarırım. Keklik ayak ucunda yumuşak bakışlarla onu süzüyordu. İnsan gibi başını bir yana yatırmış dinliyordu. Mucize karşısında tam kendimizden geçmiştik ki çığlık çığlığa iki köylü geldi. Ne oturuyorsunuz burada zavallı deliler diye çığırdılar. Kurt geliyor. Nerede? İşte işte orada. Yüreğim ağzıma gelerek sıçradım. Kaçalım Francesco kardeş, kaçalım. Kal olduğun yerde inancı eksik adam. Gidip de bulayım şu kurt kaptanı. Korkma, Tanrı'nın her şeye gücü yeter. Bu kurdu kuzuya çevirmesi pek muhtemeldir. Kalktı ve iki köylünün gösterdiği yöne doğru yürümeye başladı. Başımı hırkamın yeni arkasına saklayıp yapayalnız beklemeye başladım. Tanrı'nın her şeye gücü yettiğini biliyordum ama yine de güvenim yoktu. Kendisine bağlı olan kaç kişiyi yabani hayvanların yemesine veya puta tabanların öldürmesine bırakmıştı. Yapılacak en iyi iş tabanları yağlamaktı. Atasözünün dediği gibi Tanrı kendine yardım edene yardım ederdi. Oradan geçen bir çoban çocuğunun bir tas süt vermesi yüreğimi yerine yerleştirdi. Utanmıştım. Tehlike anında yalnız bırakmamak için Francesco'nun arkasından gitmeye karar verdim. Ama tam ayağa kalkacakken caydım. Burası daha emin dedim kendi kendime. Francesco beni çağırırsa duyabileyim diye elimi kulağıma götürdüm. Ses yoktu. Her taraf sakindi. Karanlık ovadan yükselmeye başlamıştı. Amansız bir şekilde yükseliyor, dağa doğru yöneliyordu. Dünya kat kat kayboluyordu. Birden başımın üstündeki kayalardan vahşi bir ses duyuldu. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Derken bu sesin iki sesten meydana geldiğinin farkına vardım. Birincisi kaba ve yabaniydi, ötekisi yumuşak ve zayıf. Francesco'nun türkü söylediğini duyarak ayağa sıçradım. Sesler yaklaştıkça türkünün sözlerini işitmeye başladım. İsa dirildi, ölüm ile ölümü ezdi, ilahisiydi. Buluştular diyordum kendi kendime, buluşup dost oldular. Şimdi ikisi de Tanrı'nın ağılına geri geliyorlar. Nitekim Francesco'nun alacakaranlıkta vahşi görünüşlü biriyle geldiğini gördüm. Adam baştan başa sakal, bıyık ve kıldı. Bana başlarıyla işaret ederek kol kola yürüyorlardı. İşte kurt kaptan diye bağırdı Francesco kıvanç içinde. Kurt değil kuzu artık. Kuzu ama kardeşim kurt yiyen kuzu diye homurdandı haydutbaşı. Mesleğimi unutmamam gerek. İlkin öyleydin ama yakında Tanrı'ya daha yaklaşacaksın ve kurt yemeyi de bırakacaksın. Francesco birden sustu. Kurt kaptanın geniş kıllı göğsünde bir muska görmüştü. Muskanın üstünde birkaç kelime vardı ama gözleri okumasına izin vermiyordu. O ne kardeşim? Üstünde taşıdığın o sözler nedir? Haydutbaşı utancından kızardı. Birden boynundan çekip kopardı. Eski günahlar okuma dedi ve çalılara atmak istedi. Dur kuzu kardeş, okumak istiyorum. Bütün günahların affolundu. Kurt öldü, yaşasın kuzu. Muskayı gözlerine yaklaştırdı ve okudu. Tanrı'nın ve insanın düşmanı. Kurt kaptan onu Francesco'nun ellerinden alıp ezdi ve fırlatıp attı. Tanrı'nın ve insanın dostu diye bağırdı. Başka bir muska ısmarlayacağım, üstüne de Tanrı'nın ve insanın dostu diye yazdıracağım. Şimdilik Allah'a ısmarladık, yarın görüşürüz. Kontun sana vermiş olduğu dağa tırmanmaya başla. Yarın ilk işim gelip sizlere dal ve bıçaktan iki evcik yapmak olacak. Sonra aşağı inip nöbet bekleyeceğim. İznim olmadan çalışana vah! Bir an düşündü. Durun, şimdi sizinle geleyim daha iyi, yol gösteririm. Dağda izimiz yoktur, kaybolabilirsiniz. Francesco'yu etli kollarıyla yakaladı, bebek gibi havaya kaldırdı. ''Yürüyün'' dedi. ''Eşeğe ihtiyacımız yok Francesco kardeş.'' Bir saat sonra düz açık bir alana geldik. Ortada sık yapraklı koca bir meşe vardı. Francesco kılavuzumuza şöyle dedi. Kuzu kardeş, bundan böyle seni böyle çağıracağım. Kuzu kardeş, yarın kulübeni kurarken şu meşenin altını seç olur mu? Leo kardeşinkini de uzağa kur. Öyle ki ben seslenince sesimi duyamasın. Bu dağda tamamıyla yalnız kalmak istiyorum. Olur peder Francesco. Yarın sana ekmek, zeytin ve daha ne bulursam getiririm. İkinizin de açlıktan ölmesini istemiyorum. Çünkü ölülerin dua ettiğini hiç işitmedim. Bu yüzden nalları dikmeyesiniz diye ara sıra bir şeyler getireceğim. Zenginden çalıp yoksulu besleyeceğim. Olmaz mı yani? Doğru değil mi? Niçin başını sallıyorsun peder Francesco? Bu dünyadaki malları dağıtan tanrı değildi herhalde. Şeytandı. Haksız dağıtımın sebebi bu. Ben sadece her şeyi yerli yerince koyacağım. Böyle diyerek Francesco'nun elini öptü ve gece içinde kayboldu. Monte Alvernia'da yaşadığımız günleri hatırladıkça hem dehşet hem de dile getirilemeyecek bir sevinç duyuyorum. Günler, kim bilir, belki de yıllar sürdü. Zaman bir atmaca gibi başımızın üstünde dönüp duruyordu. Kanatlarını öyle çabuk çırpıyordu ki sanki hiç hareket etmiyordu. Ay doğup batıyordu. Bazen bir orak, kimi zaman da gümüş bir tepsi gibi. Zaman zaman karlar eridikçe, Francesco'nun duaları gibi sularda Alvernia bayırlarından aşağı akıyor ve ovayı verimli kılıyordu. Karın yağıp sabahleyin pembe, gün ortasında parlak beyaz, akşamları da mavimsi yığıldığı da oluyordu. Sessiz sessiz yağıyor, iki kulübemizi de sımsıkı sarıyordu. Her sabah Francesco beyaz battaniyenin üstüne çıkıyor, açlıktan ölmememiz için kuzu kardeşin, Tanrı ondan razı olsun, muntazaman getirdiği ekmek kırıntılarını saçıyordu. Kuşlar buna alışmışlardı. Şafak sökerken Francesco'nun kulübesinin çevresinde toplanıyor, onu dışarı çıkmaya zorluyorlardı. Aralarından bir şahin cesareti ele almıştı. Her sabah kulübenin çevresinde çember çiziyor, Francesco'yu uyandırmak için çığlıklar atıyordu. Feci bir soğuk vardı. Hırkalarımız çoktan paramparça olmuştu. Rüzgar içine işliyor, derimizi mora çeviriyordu. Görünmeyen melekler korosuna katılmadan bu durumda sağ kalabilmem olağanüstü bir şeydi gerçekten. Francesco, Tanrı'yı düşünen kişi kışın sıcak, yazın serin kalır demekte haklıydı belki de. Bu insan dışı dağda Tanrı zihnimden çıkmıyordu ya, gürül gürül yanan bir ateş üstünde kaynayan tencereyi de düşünmüyor değildim. Yanında da şöyle insanın iliklerini ısıtacak bol baharlı ve biberli sıcak şarap ve kurulmuş bir sofra, her yeri kızarmış domuz kokusu sarmış. O zaman kimin umurunda olurdu tepende karın yağılı olup olmaması? Kapı sürgülendi mi ne soğuk ne kar ne açlık girebilirdi içeri. Güven, güven. Tanrı da unutulmazdı. Çünkü yiyip içip karnını tıka basa doyurduktan sonra kollarını evin içinde güven altında tavana kaldırır, ateşi, domuzu, kapıyı yapan o her şeye gücü yetene dua ederdik. Francesco'ya gelince onun soğuktan veya açlıktan yakındığı yoktu. Çünkü Tanrı bitip tükenmeyen bir ateş gibi gece gündüz içinde yanıyordu. Çünkü melekler ekmeği, sımsıcak, bembeyaz ve mis kokulu o ekmek hep dudakları önündeydi. Yine de zaman zaman kaygılanıyordum onun için. Kulübemden ayrılıyor, ona uğruyordum. Her zamanki dua yeri olan kara mağaraya sabah, öğle, akşam gidişini seyrediyordum. Ne mucizeydi gördüğüm, Tanrı ile konuşmaya çıktığı zamanki duruşu ve yürüyüşü, işini bitirip kulübesine dönerkenkinden bambaşkaydı. Yola çıkarken iki büklüm, kambur ve yorgundu. Karda tökezliyor, ikide bir düşüyor derken sürünerek yeniden ayağa kalkıyordu. Ama duasını bitirip dönerken o ne haşmetti o. Kara mağaradan çıkan o ne büyük şeydi o. Dimdik yürüyüşüyle karda uçar gibi gidiyor, başı üstünde, boyundan 10 misli yüksek, ateşten bir sütun yükseliyordu. Bağışla beni Rabbim, onu böyle görüp de gıpta ettiğim için. Neden yapılmıştı bu adam? Katıksız çelikten mi? Katıksız ruhtan mı? Nasıl oluyordu da açlığa, susuzluğa dayanabiliyordu? Nasıl da yeter artık demiyordu? Ben gece gündüz tir tir titriyor, açlıktan ölüyordum. Dua etmek ne içimden geliyordu, ne de dua etmeye gücüm vardı. Küstahlık da etmiyordum. Çünkü gözlerimi ve kollarımı göğe kaldırmış da olsam, düşüncelerim yeryüzünde kalacaktı, çok aşağılarda. Tanrı'ya söyleyeceğim sözlerde, hava dolu renkli habbeciklerden başka bir şey olmayacaktı. Ellerimi göğe kaldıralı 3-4 gün olmuştu. Kuzu kardeş her zamanki gibi gelip sadakamızı bırakmıştı. Ekmek, zeytin, keçi peyniri ve daha ne bulduysa getiriyordu. Ateş yakayım mı diye sordu. Hayır dedim içimi çekerek. Francesco kardeş ateşe izin vermiyor. Niçin? Dışarısı soğukmuş da onun için. Ama ateş soğukta yakılmaz mı budala adam? Bu yüzden istemiyoruz ya. Peki nasıl ısınıyorsunuz? Tanrı'yla. Kurt kaptan omuz silkti. İsterseniz her şeyin altını üstüne getirin. Sizin bileceğiniz bir iş. Bana gelince ben mağarama dönüyorum. Orada ocakta alev alev yanıp duran kalın odun kütükleri var. Tencere de üstünde Leo kardeş. Dün iki keklik vurdum. Pilav da pişiriyorum. Gel de bir lokma ye. İliğin kemiğin ısınsın zavallıcık. Ağzım sulanmaya başlamıştı. Sevinerek gelirdim kardeşim. Francesco kardeşten korkmasaydım. Haberi olmaz. Ona söylemeden edemem. Söyle ne yapar sana yani? Hiç. İçini çeker o kadar. Benim de yüreğim cız eder. Nasıl istersen Leo kardeş. Neyse, keklikler aklında kalsın da senin. Keklik, âlâ buharı tüten pilav, bol şarap, gürül gürül yanan ateş. Belki gelirsin o zaman. Beklerim. Ellerini birbirine örttü ve ayaklarını ısıtmak için tepindi. Tanrı'dan korkmuyor musun kardeşim diye sordum. İnsanlardan korkarım. Tanrı'dan nasıl korkayım? İnmeye başladı. Dağ kahkahasıyla yankılanıyordu. Yalnız kalmıştım. Issızlık ve yalnızlığım hiç bu kadar dayanılmaz olmamıştı. Keklik, buharı tüten pilav, bol şarap, gürül gürül yanan ateş. Kalktım, kapıya kadar uzandım ve durdum. Utan rezil Leo. Francesco kardeş öğrenirse o ahına nasıl dayanırsın? Kulübende dur, otur. Kuru ekmek de iyi, soğuk da. Varsın başkaları tıka basa doyursunlar kendilerini. Isınsınlar, sen karışma. Senin payına başka şey düşüyor. Ne gibi mi? Ne gibi olacak? Başkalarına kurtuluş yolunu göstereceksin. Ya ölürsem? Daha iyi ya, bu durumda ölümünle başkalarına kurtuluş yolunu göstermiş olursun. Melek giysisi olan hırkanı giydin. Artık insan değilsin, melek de değilsin. Ortada duruyorsun. Duruyorsun mu dedim. Hayır durmuyorsun. Melek olmaya doğru ilerliyorsun. Ağır ağır yaptığın her iki hareketle. Henüz bir insanım. Nitekim insanlaşıyordum gibi de. Bu kerecik bana izin ver. Sonra melek olurum. Gerçek bir melek. Yemin sana. Dilediğin gibi yap. Serbestsin. Canın istiyorsa cehenneme kadar yolun var. Engel olacak değilim. Uğurlar ola. Başım dönerek kulübenin içine girdim ve yere çöktüm. Hüngür hüngür ağlayacaktım neredeyse ama birden öfkeye kapıldım. Melek demişti, melek. İnsanda karın olmazsa melek olmak kolay ama karın varsa görürüz. Hadi bakalım. Karşısında burnunun dibinde iki keklik haşlamasından buhar tüterken ağzın sulanır mı sulanmaz mı? Tecrübesizlik vaaza bayılır. Ben bir insanım. Kurt kaptan beni yemeğe çağırdı. Ben de gidiyorum. Ne mutluluktu bu cennet. Tanrı bağışlasın ya. Francesco ne derse desin. Ben cenneti böyle düşünüyordum. Evet, sultan haklıydı. Hava kararmaya başlamıştı. Karşımda sevgili haydutumuzun iri kemikli yüzünü görüyordum. Ateşte kıpkırmızı parlıyordu. Şarabı fazla kaçırmıştım. Ara sıra Rabbim bağışlasın, alnındaki boynuzu görüyordum. Burma, parlak iki boynuz havayı dürtüklüyordu. Bir ara aklıma gelen düşünce korkudan titretti beni. Belki de ayartıcı kurt kaptanın kılığına girmişti. Belki de karşımdaki şu adam şeytanın ta kendisiydi. Keklikle beni baştan çıkarmış olabilirdi. Ben de karşısında ağa tutulmuş duruyordum. İki kuşu da halledip tanrısal şarap testisini boşalttıktan sonra ateşe yeni kütükler attık. Göğün yedinci katına çıkmıştım. İsa dirildi ilahisini söylüyordum. Kurt kaptan da el çırparak tempo tutuyordu. Ara sıra mağarada yankılanan o vahşi gür sesiyle o da katılıyordu.